Mesnevi'den seçmeler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı hazırlayan ve sunan Osman Kayer, yapımcımız Ayşe Yürür, Arzu Usta sesimizi sizlere ulaştırıyor ve ben Sümeyra Çiftçi. Evet hocam, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sümeyra Hanım.
Geçen haftalarda Dudu Kuşu ve Bakkal'ın hikayesine başlamıştık. Bu hafta da devam edelim. Mevlana, Dudu Kuşu'nun hikayesinden hareketle mukallitliği yani taklitçiliği mevzu bahis ediyor. Mevlana, papağanın insanı taklit ederken gülünç duruma düşmesiyle münafığın inanmadan yaptığı ibadetleri birbirine benzetiyor. Münafıkların mukallitliklerini anlatabilmek için de maymunun taklitçiliğini misal olarak veriyor ve münafıkları da maymuna benzetiyor. Sonra da müminle münafık arasındaki farktan bahsediyor. Bunu Mevlana'nın kendi dilinden dinleyelim. İnkarcılar inatlaşmada maymun tabiatıdırlar. Onların tabiatı gönül için bir afettir. İnsan ne yaparsa maymun da yapar. Maymunun insandan gördüğünü taklit eder. O, ben de insan gibi yaptım sanır, mukallit, mahluk aradaki farkı nereden bilecek? Bu, Allah emrettiği için yapar, o kendini gizlemek için, kafirlerin başlarına toprak saç. Münafık, taklit yüzünden müminle beraber namaza durur, niyaz ve tazarru için değil. Müminler namazda, oruçta, hac ve zekatta münafıkla kazanıp kaybetmektedirler. Müminler için nihayet kazanç vardır, münafık için ahirette mat olma. İkisi de aynı oyunda ama aralarında dağlar kadar fark var. Biri mervli, diğeri reyli. Her biri kendi makamına gider, her biri kendi adına uygun olarak yürür. Onu mümin diye çağırırlarsa hoşlanır, münafık derlerse sertleşir, ateş kesilir. Onun adı zatı yüzünden sevgilidir. Bunun adının sevilmemesi nifakla sıfatlanmış olmasındandır. Evet hocam, münafıklıkla taklit arasındaki dilerseniz benzerlikten başlayalım.
Evet. Şimdi Sümeyra Hanım, Mevlana Hazretleri'nin nasıl zengin bir zihne sahip olduğunu aslında bir basit Dudu Kuşu ve Bakkal hikayesinden üç önemli mevzuyu çıkardığını görerek anlayabiliriz. Hatırlayalım, birinci mesele peygamberlikti. Yani insanların gerçek peygamberlerle sahte peygamberi birbirinden ayırt edemediğinden bahsediyordu. Dudu Kuşu'nun hatasından hareket ederek. Yine buradan hareket ederek Mevlana mucize meselesini gündeme getiriyordu. Ve insanların bir kısmının mucize ile sihri birbirinden ayırt edemediğini, ikisini bir zannettiğini söylüyordu. Ve nihayet üçüncü olarak da bu hikayeden, yani Dudu Kuşu'nun mukallitliğinden hareket ederek münafıklığın taklitçiliğine ilinti kuruyor ve buradan da münafıklık bahsini açıyor. Şimdi biliyorsunuz ki aslında münafıklık biraz ahlaki bir kimlik demektir. Şimdi biz insanların kimlikleri söz konusu edildiğinde birçok kimlikten söz edilebilir. İşte makam kimliğinden söz edilebilir, kavim kimliğinden söz edilebilir ama ahlaki kimliği de önemlidir. Ve bana göre insanları asıl ahlaki kimliği üzerinden değerlendirmek lazım. O da nedir? İslam açısından baktığınız zaman özellikle Medine hicretten sonra Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi olan Bakara suresinde insanlar aslında bir çeşit ahlak ve inanç bakımından üç kategoriye ayrılıyorlar. Bunlardan bir tanesi iman edenler. Aslında iman edenler emin kelimesinden de gelir inanmak. Dolayısıyla tabiatla uyum içerisinde olan ve hem insan tabiatını hem de dünyadaki tabiatı ile uyum içerisinde olan, bunların birbirine karıştırmayan ve bunlar arasında bir tefrikaya sebep olmayan insan demektir. Ahlaki anlamda evrenle uyum içerisinde yaşayan insan iman eder. Bir de bunun tersi vardır. O da inkar edenlerdir. İnkar edenler de iyiliğe engel olmaya çalışan insanlardır. Onlar da insan tabiatını açıktan bozarlar. Dünyanın tabiatını açıktan bozmaya gayret gösterirler. Bunun arasında bir kategori daha vardır ki bunlar da münafıklardır. Aslında medeni surelerin teferruatlı ve detaylı bir biçimde münafıklıktan bahsettiğini görürüz. Özellikle Bakara suresinin ilk giriş kısmında bunu uzun uzun anlattığını da biraz önce söylemiştik. Uzun uzun da anlatır. Ama biz önce istersen şeyden de bahsedelim. Bu münafık kelimesinin kelime anlamından da bahsetmekte evet. fayda var. Münafık kelimesi nifak kelimesinden türeme bir şeydir. Arapça bir kelimedir. Ve nifak kelimesinin Arapça anlamı ise köstebeğin yer altında yuva yaparak gizlenmesi anlamına gelir. Münafık da tıpkı bu köstebek gibi kendisi inkar ettiği halde, inkarcı olduğu halde inkarını gizleyen, inanan insanmış gibi gözüken, inananlar gibi gözüken yerdir. Ve münafıklar Mekke döneminde yokturlar. Çünkü henüz Mekke döneminde Müslümanlar muhaliftirler. Yani mevcut iktidara muhaliftirler. Dolayısıyla münafıklık da ortaya çıkmaz. Münafıklar genelde iktidarların olduğu yerde ortaya çıkar. Daha doğrusu münafıklar iktidarın münafığı olurlar. Yani hem iktidarın nimetinden faydalanırlar, gücün nimetinden evet. faydalanırlar. Hem de onun aleyhine çalışırlar. Bu yüzden de kötü bir şeydir. Aslında münafık kelimesini biz doğrusu bu köstebeğin altına gizlenen ifadesi olan nifaktan hareket ederek de çıkarıyoruz. Ama münafıklık kelimesini şöyle söylemek lazım. Gerçek kişiliğini ve inancını saklayarak olduğundan başka türlü görünen kişidir. Münafığın işi taklit olduğu için şimdi başka türlü görünebilir. Mesela bir topluluğa gittiniz. Aslında siz onlar gibi değilsiniz. Lakin onlar arasında kabul görmek istiyorsunuz. Onlar arasında itibar görmek istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Onlar gibi davranmaya başlarsınız. Ama onlar gibi davranmaya başlamanız aslında ne yapar sizi? Gerçekten de onların davranışlarının aynısını yapmanıza imkan tanımaz. Bu yüzden de zaman zaman dudu kuşunda olduğu gibi gülünç hallere düşersiniz. Ve gerçekten biz baktığımız zaman bir topluluğun içerisinde onlar gibi inanmadığı halde onlar gibi görünen, onlar gibi olmaya gayret gösteren insanların bir çeşit komik hallere düştüğünü, gülünç hallere düştüğünü de müşahede ederiz. Ama münafıklık meselesi çokça üzerinde durulması gereken, çokça teferruatlı olarak incelenmesi gereken bir şeydir. Birinci özelliği mukallitte şeylerin, bu münafıkların birinci özelliği mukallitliktir. Çünkü inanmadıkları bir şeyin peşine düşerler ve ona inanıyormuş gibi davranırlar. Enteresan Mevlana Hazretleri'nin zihninin zenginliğini anlatmak bakımından o okusunda okuduğunuz orada diyor ki birisi mervlidir, birisi reylidir.
Evet hocam bu ne demek?
Ben de merak ettim doğrusu neden Merv şehrini ve Rey şehrini misal olarak burada veriyor diye. İslam Ansiklopedisi'nin bu iki maddesine baktım. Merv ve Rey şehirlerinin maddelerine bak. Bunlar biliyorsunuz iki de eski Türk şehridir. Ve Müslüman Türklerin şehridir. Birisi şu anda İran sınırları içerisindedir Rey. Diğeri de Türkmenistan sınırları içerisindedir. Ama Merv ile Rey arasında sosyolojik anlamda bir toplumsal anlamda baktığınız zaman, toplumsal yapısı anlamda baktığınızda bir fark var. Önemli bir fark var. O da şu. Merv'de daha çok ilim hakim. İlim adamları hakim. Bu yüzden de ilmin hakim olduğu bir yerde sosyolojik anlamda bir barıştan söz etmek mümkün. Yani Mervli insanlar barış içerisinde, huzur içerisinde yaşayan, genelde şehirde kargaşa, gürültü, patırtı çokça olmayan bir şehir. Sadece bir defa Moğollar işgal ediyorlar ve ondan sonra da şehir zaten önemini de yitiriyor. Ama o zamana kadar, Moğolların istilasına gelinceye kadar Merv bir ilim şehridir ve ilim adamlarının çokça yaşadığı bir yerde. İlimin tabii biliyorsunuz en önemli özelliklerinden bir tanesi insanları bilgili etmesidir. Hikmet sahibi etmesidir. Bilgili ve hikmetli olduğunuz zaman kavgaya, gürültüye, patırtıya da gerek kalmıyor. Bu yüzden Merv böyle bir şey. Rey ise tam tersi. Rey ise kargaşanın, siyasi anlamda kargaşanın çokça olduğu, çok sık iktidarın orada el değiştirdiği ve insanların sürekli birbirleriyle bir mücadele içerisinde olduğu bir yer. İşte iman edenle münafık arasında böyle bir bağlantı kuruyor Mevlana. Diyor ki münafıklar rey gibidirler. Yani rey halkı gibidirler. İçeride sürekli kavga gürültü olur. Gerçekten de biz şunun üzerinde de durmamızda fayda var doğrusu. Münafıklığı sadece dış dünyada aramamak lazım. İnsanın kendi içinde de böyle bir problemden bahsetmek lazım. Nasıl böyle bir problemden bahsetmeliyiz? Aslında Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman insana Allah hem takva ve fucur, takva dediğimiz yani iyiliği yapabilme kabiliyeti veriyor, iyi özellikler veriyor, hem de kötülük yapabilme kabiliyeti veriyor. Yani bizim içimizde potansiyel olarak hem iyilik yapma hem de kötülük yapma vasfımız var. Eğer biz irademizle ikisinden birini tercih ederiz ama zaman zaman özellikle iyiliğin hakim olduğu durumlarda, yani insanın iç dünyasında iyiliğin hakim olduğu dönemlerde kötü yanımız bizi kandırmak için bir kötülüğü iyiliğe bulaştırarak verirler. Yani kötülüğü iyilikle örterler ve iyilikle örterek bize kötülük yaptırmaya başlarlar. Biz zannederiz ki iyi iş yapıyoruz ama bir süre sonra o yaptığımız kötü iş bizi kötülüğe alışkanlık haline getirmemizi sağlar. Mesela bunu da şeyde de görürüz, hani bu kötü alışkanlıklar dediklerimizin başlangıcı da böyle bir şeydir. Yani insan sigaraya bir taneyle başlıyor. Tabii. Veya başka kötülükle, hırsızlığa da bir seferle başlıyor. Belki de insan iç dünyasında ya bir seferde ne olacak diye bize ikna ediyor. Nifak böyle bir şeydir işte. Ama hem iç dünyamızdaki münafıklığa, yani bizi kötülüğe doğru teşvik edecek düşüncelerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Hem de dış dünyadaki münafıklığa dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle dış dünyadaki münafıklığa misal olması bakımından Hazreti Peygamber dönemine dikkatlice bakmamız gerekiyor. Ki Kur'an-ı Kerim zaten bu yüzden medeni surelerde çokça münafıktan bahsediyor. Biraz önce ifade ettik, Bakara suresinin giriş kısmında insanları 3 kategoriye arıyor ve münafıklarla ilgili teferruatlı bilgiler veriyor. Mesela münafıkların temel özelliklerinden bir tanesi her şeyi kendi aleyhinde zannederler. Ve kendilerinin ortaya çıkmasının, nifak sahibi olduklarını, münafıklık yaptıklarının ortaya çıkmasından da çok ciddi biçimde korkarlar. Hani burada Mevlana Hazretleri de söylüyor. Diyor ki onlara münafık dersen ateş kesilir. Seni evet. Bir anda yakmak ister. Niye? Çünkü münafıklığın temel özelliği kendisini gizlemesidir. Kendini gizleyen insanın da en çok dikkat edeceği şey ortaya çıkmamasıdır. Ve en çok korktuğu iş de ortaya çıkmaktır.
Aslında orada yaptığının çok da doğru olmadığının farkında. Tabii, değil mi?
Elbette. İşte biz ona zaten nifak diyoruz. Hazreti Peygamber dönemine baktığımız zaman Abdullah bin Selül diye meşhur münafıkların reisi olan bir adam var. Bunun gizli faaliyetlerinden birazcık belki bir söz etmek lazım. Ama misal olması bakımından doğrusu ben sadece iki şey üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi ilk hadisesidir. Hazreti Peygamber hanımlarından olan Hazreti Ayşe'nin de bulunduğu bir kafileyle bir seyahat halindedir. Ve kafile bir yerde konaklar. Ancak konakladıktan sonra Hazreti Ayşe kafileden, onların çünkü develeri vardır ve bu develerin üzerinde kapalı bir odaları vardır. O odanın içerisinde olduğunu zannederek heyet kalkıp oradan gidiyor. Ancak Hazreti Ayşe uzakta kaldığı için dışarıda kalıyor. Ve bu şeyleri kafilelerin sonunda geride kalanları tespit etmek üzere bir adam kalıyor ve o kafilenin kalktığı yeri kontrol ederek gidiyor. Bakıyor ki Hazreti Ayşe orada. Onun da devesinin arkasını alıp ve kafileye yetişiyor. İşte münafıklar, Abdullah İbni Selul başta olmak üzere, münafıklar çok affedersiniz büyük bir iftira ile bizim annemiz olan Hazreti Ayşe'ye iftira atıyorlar. Ve bu Hazreti Ayşe'ye atılan iftira daha sonra Hazreti Peygamber'e gelen bir vahiy ile ancak ortaya çıkıyor. Evet. Hazreti Peygamber bile burada şaşırıyor. Şimdi demek ki bu münafıkların temel özelliklerinden bir tanesi hiçbir ahlaki değere önem vermemesidir. Ve insanların en çok değer verdikleri, en çok kıymet verdikleri şey üzerinden toplumda bir kargaşa çıkarmak ve toplumda bir fitne ortaya çıkarmak gibi gayret göstermeleridir burada temel özelliklerinden.
Peki hocam neden Mekke döneminde değil ilk Medine döneminde ortaya çıkıyor münafıklık?
Evet, çünkü bu münafıkların temel özelliği bir nimet var ortada. Bu nimetten faydalanmak isteyen insanlardır. Yani iktidarın olduğu yerde münafık olur. İktidardaki insanların münafığı olur daha doğrusu. Çünkü şeyin içerisinde münafık olmaz genelde muhalefetteki insanlar.
Zaten Mekke döneminde değil mi? İlk hakimiyet zaten şeyin
evet,
değildi.
Hakimiyet müşriklerin elinde. Evet. Orada münafıklığa gerek yok. Yalnız Mesnevi şarihlerinden bir tanesinin şöyle bir güzel sözü var. Diyor ki eskiden münafıklık Müslüman gibi gözükmekteydi diyor. Ancak şimdi diyor Müslümanlar arasında da var diyor. Başka topluluklarda başkası gibi gözüküyorlar diyor. Modern münafıklar da var diyor. Bunu da tenkit ediyor. Doğrusu evet, insan için en iyi olan, en doğru olan şey, Mevlana her zaman onu söyler, ya göründüğü gibi olmasıdır ya da olduğu gibi görünmesidir. En iyisi olduğun gibi görünmektir. Çünkü siz olduğunuz gibi görünürseniz, olduğunuz gibi bilinirseniz bir süre sonra saygı duyulursunuz. İnsanlar size saygı gösterir.
Samimi insanın kabul edilmeyeceği bir ortam yok bence.
Siz sizinle 180 derece zıt olan bir topluluğa bile gitseniz, orada kendiniz olarak 3-5 gün durabilseniz onlar size saygı göstereceklerdir. Saygı duyacaklardır ve size iltifat edeceklerdir. Biz hayatımız boyunca hep bunu gördük. Ama ne zaman sizin gibi olmayan insanlara gidip de onlardanmış gibi numara çekmişseniz, bu da 3-5 gün sonra ortaya çıkıyor, anlaşılıyor ve insanlar size itibar etmiyorlar. Bu yüzden de bizim temel şeyimiz, Mevlana'nın da söylediği şey odur, temel özelliğimiz olduğumuz gibi görünmelidir. Ya da görünmek istediğimiz gibi olmamız gerekiyor. Evet, bizim ideallerimiz olabilir, biz kötü insan olabiliriz ama idealimiz iyi insan olmaksa iyi insan olmaya doğru gayret göstermemiz lazım. Yoksa olduğumuzdan başka türlü gözükmeyen kimseye bir faydası
yok. Peki hocam, bu yaygın bir hastalık mıdır günümüzde?
Evet, maalesef yani. maalesef böyle. Ben çokça şunu görüyorum toplumda. Allah bizi de onu, hepimiz ondan korusun. Olduğundan başka türlü gözükmek sanki kısa dönemde çok büyük bir menfaatmiş gibi gözüküyor. Ya enteresan bir şey anlatayım Hazreti. Yalan söylemek. Hazreti daha önceki programlarımızda muhtemelen geçmiştir. Bir kere daha söyleyelim. Hazreti Peygamber'e diyorlar ki Müslüman hırsızlık yapar mı? Diyor ki yapar. Müslüman adam öldürür mü? Öldürür. Evet. İşte Müslüman şunu yapar mı? Yapar. Müslüman yalan söyler mi? Diyorlar. Diyor ki Müslüman yalan söylemez. Ve dikkat edin. Hırsızlığın cezası vardır, hukuki cezası. Adam öldürmenin hukuki, İslam'da hukuki cezası vardır. Ama yalan söylemenin hukuki cezası yoktur. İftira hariç. Bakın, dünyevi bir cezası yoktur yalan söylemenin. Ama yalan söylemek bir Müslümanın yapabileceği bir şey değildir. Aslında bir insanın yapabileceği bir şey yoktur, değildir. Çünkü yalan söylediğiniz zaman karşıdakini kandırıyorsunuz demektir. Ve karşıdakini kandırmaya başladığınız andan itibaren sizde her türlü hastalık, her türlü kötülük ortaya çıkabilir.
Ya kişisel olarak da ben çok üzerinde duruyorum bunun. Kişide acaba ne gibi bir şeyler meydana geliyor ki ümmetim diyor her şeyi yapar ama diyor asla yalan söylemez diyor. Sadece toplumsal olarak değil, karakterimiz değişiyor.
Evet,
galiba.
Bozuluyor karakterimiz. Mesela çok enteresan misaller vereyim. Ben işte yani belediyecilikten gelme birisiyim. Orada yoğun biçimde yalan söylendiğini görmek beni hayal kırıklığına uğratmıştı doğrusu. Sebebi de şu, bir tane çocuk var benim evimde çalışıyor. Ya gözümün içine baka baka yalan söylüyor ve ben aslında onun yalan olduğunu biliyorum. Şimdi çocuğu da takip ediyorum, bu ne yapıyor acaba, niye böyle yalan söylüyor? O şöyle zannediyor. Buradan bir başarı elde ettiğini zannediyor. Yalan söyleyerek iş hallettiğini zannediyor. Halbuki işi halletmiyorsunuz. Sadece kendi itibarınızı düşürüyorsunuz. Ve adam sizin yüzünüze söylemese bile size olan ilgisini, size olan saygısını yitiriyor. Bu yüzden de yalan söylemekten uzak durmak lazım. Özellikle Hazreti Peygamber dönemindeki münafıklara da ilgili olarak Mescid-i Dırar meselesinden de doğrusu bahsetmek gerekiyor. Ben bunun da bir zaruret olduğunu inanıyorum. Çünkü Medine'de münafıklar Hazreti Peygamber'den de izin alarak Medine'nin başka bir veçesinde, başka bir mahallesinde bir mescit yapıyorlar. Ve orada toplanmaya başlıyorlar. Çünkü Müslümanların da devam ettiği mescitte bir takım işleri ne yapamıyorlar, halledemiyorlar. Mesela Kur'an-ı Kerim onların hikayesini anlatırken şöyle derler diyor. Onlar inananlarla karşılaştıkları zaman derler ki biz de sizin gibi inandık. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman derler ki biz onlarla dalga geçiyoruz. Şimdi dolayısıyla bunlar Mescid-i Dırar diye Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği bir Tevbe suresinde yanlış hatırlamıyorsam bahsettiği bir şey var, mescit var. Mescit yapıyorlar ve orada toplanıyorlar. Görünüşte orada da namaz kılıyorlar. Orada da Allah'ı anıyorlar. Ancak Allah'ın bildirmesiyle bu zararlı mescidin zararlı olduğunu ve Müslümanların aleyhine bir takım tezgahların orada kurulduğunu ve Müslümanları birden çok parçalara bölme gayret içerisinde olduklarını Allah haber veriyor. Ve Hazreti Peygamber bu mescid-i zarar dediğimiz yani zararlı mescid de yıktırıyor. Şimdi oradan günümüze gelecek olursak doğrusu şöyle bir şeye de dikkat etmek lazım. Eğer Müslümanlar arasında ayrı bir fırkayı, ayrı bir grubu ihdas etmek için din adı altında bir şey gerçekleştiriliyorsa buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü onun mescid-i dırar olması yani zararlı bir mescid olması, zararlı bir topluluk olması söz konusudur. Burada bizim dikkat edeceğimiz şey şudur. Müslüman insanlar, Müslüman topluluklar, hatta biz devlet anlamında baktığınız zaman İslam düşüncesinde sadece Müslümanların hükümran olduğu bir topluluktan bahsetmiyor. İçerisinde Yahudilerin, Hristiyanların, Mecusilerin, başka inançlarda bulunan insanların da yaşadığı bir topluluktan bahsediyor. Bu topluluğu bölmeyen, bu topluluğu parçalamayan her türlü şeyin iman içerisinde olduğunu zikrediyor. Yani Müslümanlık içerisinde olduğunu anlatıyor bize Kur'an-ı Kerim. Ama bunu parçalamaya matuf çalışmaların tamamını nifak olarak belirtiyor ve isimlendiriyor. O yüzden de halkımız şuna dikkat etmeli, biz de dikkat etmeliyiz buna. Müslüman topluluğu ya da içinde yaşadığımız topluluğu birden çok gruplara ve parçalara bölecek her türlü parçalayıcı şeye, akıma, her türlü parçalayıcı faaliyete karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Onlar çünkü nifak dediğimiz şey. Burada aslında bizim Müslümanların şöyle bir problemi de var doğrusu. Biz münafıklık deyince hemen aklımıza Allah'a inanmadığı halde inanıyormuş gibi yapan insanların Allah'la olan münasebeti bir aklımıza geliyor. Ve biz hep bunun üzerinde kurguluyoruz bütün söylediklerimizi.
Tek boyutlu değil ama.
Evet, halbuki asıl bizim açımızdan önemli olan şey bu inkar eden insanların Allah'la olan münasebetinden daha çok bizimle olan münasebetine dikkat kesilmemiz gerekiyor. Çünkü topluluğu içerisinde nifak salıcı, yani topluluğu parçalayıcı, topluluğu bölücü bir faaliyetleri gütüyorlar bunlar. Ve bunu nasıl yapıyorlar? Güçlü eğer siz olduğunuz için, toplulukta siz iktidarda olduğunuz için sizi parçalayıcı bir faaliyet gösteriyorlar. Bu sebeple ben doğrusu hep şöyle bir kanaatim de vardır. Müslümanların gittiği camilerden ayrı bir cami ihdas eden, sadece bizim arkadaşlarımız buraya gelsin diyen veya Müslümanların umumi olarak devam ettiği toplulukların dışında yeni yerler ihdas ederek buraya bizim arkadaşlarımız gelsin diye bir şeye davet eden adamlara dikkat etmek lazım. İlla kötüdür demiyorum ama dikkat etmek lazım. Çünkü toplumu bölmemek gerekiyor. Toplumun arasına nifak sokmamak gerekiyor. Mevlana'nın bu nifak bahsini Dudu Kuşu ve Bakkal hikayesinin içerisine almış olması ve kitabının baş tarafına koymuş olması da doğrusu toplumdaki birliğin ve dirliğin ehemmiyetiyle doğru orantılıdır. Yani Mevlana bu bahsi durup dururken ön plana almıyor. Çünkü topluluğun varlığını sürdürmesi, birliğini ve dirliğini sürdürmesi nifak hareketlerine karşı uyanık olmasıyla doğru orantılıdır. İşte biz bunu bilmemiz gerekiyor. Biz topluluğun birliğini ve dirliğini bozacak davranışlardan uzak durmamız gerekiyor. Şimdi buradan hareket edecek olursak münafıklarla ilgili olarak doğrusu şunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında insanlar kendi iç dünyasında da bir ahenk içinde olmak durumundadırlar. İç dünyamızı da ahenkli sürdürmemiz lazım. Çünkü biz mutluluk içinde, en azından dünya hayatında huzur ve mutluluk içerisinde olmak durumunda olan insanlarız. Çünkü insan yeryüzünün en şerefli varlığıdır, en üstün varlığıdır. Allah'ın en çok ehemmiyet verdiği varlıktır. Bu Allah'ın en çok ehemmiyet vermiş olduğu varlığın kendi kendini telef etmesi de aslında kötü bir şeydir. İşte bizim kendi kendimizi telef etmemiz de nasıl mümkün? Telef etmemize engel olmakta uyanık olmamız da doğru orantılıdır. Yaptığımız bütün fiillerimizde, bütün düşüncelerimizde kötülüğün bize iyilik kisvesi altında gelmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Basit bir misal de vereyim. Bizim hani zaman zaman mesela diyelim ki bir dilenci gördünüz ve ona yardım ettiniz. Aslında mesela siz gerçekten de sırf Allah rızasını kastederek bir dilenciye bir para vermişseniz bundan sevap elde edersiniz. Ama siz bir dilenci gördünüz ve yoldan geçen başka insanlar da var ve sizin siyasi hedefleriniz de var. Önünüzdeki siyasi hedefleri göz önünde bulundurarak o dilenciye para vererek, herkes görerek para verdiğinizde ve içinizden şöyle geçirdiğinizde benim nasıl bir hayırsever olduğumu görsünler ve önümüzdeki siyasi hedefime kolay varayım diye yardım etmişseniz bu size sevap getirmez, tam tersi günah kazandırır. İşte burada iç dünyamız bakımından da bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Münafıklığı o halde özetleyecek olursak münafıklığı biz hem dış dünya ile olan münasebetimiz açısından irdelememiz gerekiyor. Hem de kendi içimizdeki nifakla boğuşma anlamında gözetmemiz gerekiyor. Kendi kendimizi de zaman zaman kandırırız. Gelecekte geleceğiz. Oraya da inşallah o günlere de Allah bize gösterir. İnşallah. Mevlana'nın insanın kendi kendisini nasıl kandırdığını, şeytanın ona iyilik atfederek nasıl kandırdığını da anlatırız. Mesela orada şöyle bir hikaye var. Bir gün şeytan sabah namazı kılmayan bir adama geliyor, diyor ki sabah namazı geçiyor, namaza kalk diye. Şeytan adamı namaza kaldırır mı? Evet, kaldırıyor. Ama başka bir hedefi var onun.
Tabii.
Onu günü geldiği zaman inşallah orada söyleyelim. Ama gerçekten de bazı iyilikleri biz kendi iç dünyamızda da böyle, dış dünyamızda da böyle, kendi iç dünyamızda olduğu gibi dış dünyaya da özellikle dikkat etmemize gerekiyor. Çünkü biz gerçek bir dünyada yaşıyoruz ve bizi kandırmak isteyen insanlarla da karşılaşıyoruz. Ve yine mesela burada Mevlana şunu da anlatıyor. Bir avcı kuşu avlamak istediği zaman, kuşu tezgaha getirmek istediği zaman, tuzağa getirmek istediği zaman ne yapıyor? Kuş sesi çıkarıyor. Kuş taklidi yapıyor. Dolayısıyla o kuş taklidi yapan sesi duyduğu zaman kuş ne yapıyor? O sese geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bizi kandırmak isteyen insanlar genelde bizim gibi gözükerek gelirler. Sizin yanınızda bir adam geliyorsa ve sizin hoşlandığınız her şeyden hoşlanıyorsa ona dikkat etmeniz
kesinlikle
lazım.
Evet.
Yani orada bir ırıp olabilir. Orada bize bir tuzak olabilir. Çünkü insanların hepsi birbirine aynı değildir. Biz her zaman hep aynı şeylerden hoşlanmayız. Belki bir iki şeyden beraber hoşlanabiliriz. Ama her meselede ben de senin gibi inanıyorum, ben de senin gibi düşünüyorum diyorsa buraya da dikkat etmek gerekiyor.
Demek.
Burada bir problem var demektir.
Peki sonuna geldik. Değerli dinleyenler, haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.